Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Ahval dinleyicileri, sıcak takipteyiz. Uzun süredir iktidar tarafından yargıda reform yapılacağı yönünde söylemler vardı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün insan hakları eylem planını açıkladı. İnsan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşuyor. Peki bu pakette insan hakları ile ilgili neler var? İktidarın iddia ettiği gibi yargıda reform yapılıyor mu? Konuğum avukat Veysel Ok. Detayları kendisiyle konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Dicle, hoş bulduk. Nasılsın?
Teşekkürler. Siz Erdoğan'ın açıklamalarını dinlediniz. İnsan hakları ile ilgili neler var pakette? Paketi genel olarak nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Tabii paketi çok fazla ayrıntılı incelemedim. Ancak medyada çıkan haberlere ve Anadolu Ajansı'nın yayınlarına göre inceleyince sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de bir muhalefet lideri konuşuyormuş gibi, yani iktidara gelince bu değişiklikleri yapacağız diye bir dil gördüm. Oysa ki AK Parti 2002 yılından beri Türkiye'de iktidar. Türkiye'de bir insan hakları sorunu varsa bunun birinci derecede sorumlusu şu anki iktidar. Bu yüzden paketin içeriği teknik birçok değişiklikle okuyunca evet güzel değişiklikler bunlar. Ancak unutmayalım ki Türkiye'deki hak ihlallerinin müsebbibi bir devlet, iktidar. Bu yüzden hak ihlali yaratan, hak ihlali yapan bir iktidarın hak ihlallerini kaldırmadan insan hakları eylem planını ortaya koyması veya reform yapacağını ifade etmesi benim açımdan pek samimi gelmiyor işin doğrusu.
Pakette en çok dikkat çeken maddelerden biri de hiç kimse yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz olduğu. Basın ve ifade özgürlüğü alanlarının nasıl iyileştirileceğine dair ise bir ayrıntı yok. İfade özgürlüğü nedeniyle çok sayıda kişinin cezaevinde olduğu bir dönemde bu maddeyi nasıl değerlendirmek lazım? Bu kapsamda yapıcı bir gelişme beklemek doğru olur mu?
Ya şu an cezaevlerinde bizim MLSA'nın listesine göre en az 82 tutuklu gazeteci var. Şu an cezaevlerinde binlerce siyasetçi konuşması nedeniyle veya siyasal faaliyeti nedeniyle tutuklu. Şu an cezaevinde yüzlerce avukat avukatlık faaliyetini tutuklu. Yine on binlerce insan Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yargılanıyor. Şimdi böyle bir gerçek varken, yani cezaevleri aydın, entelektüel, gazeteci, yazar, siyasetçi, avukatlarla doluyken ve her şeyi geçtim. Şu an yargıdaki en büyük yüklerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlaması ve bugün insan hakları eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı bu davaların tarafı. İnsanların eleştirisi nedeniyle, fikri nedeniyle on binlerce kişi şu an mahkemelerde yargılanıyor, cezaevine giren var. Bu yüzden bu pratik uygulama varken, yani bu durum söz konusuyken kimse ifadesi nedeniyle cezaevine girmeyecek demek pek inandırıcı gelmiyor. Bunun inandırıcı gelmesi için yapmak lazım? Cezaevlerinde ifadesi nedeniyle tutuklu olan, hatta hükümlü olan herkesin derhal tahliye edilmesi lazım. Ahmet Altan'ın tahliye edilmesi lazım. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi lazım. Osman Kavala'nın tahliye edilmesi lazım. Ve Cumhurbaşkanı şikayetçi olduğu, taraf olduğu bütün davalardan vazgeçmesi lazım. O zaman evet deriz ki bu paket, bu eylem planı önemlidir, samimidir. Ama bunun dışında pratik olarak şu an Türkiye'nin hali böyleyse, buysa cezaevlerinde insanlar COVID döneminde zulüm görüyorsa, ben Türkiye'de ifadesine bile kimsenin başına bir şey gelmeyecek lafına inanmam. Öncelikle cezaevindekilerin serbest bırakılması lazım.
Aslında gazetecilere ilişkin de bir madde vardı, bir detay vardı planda. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz dedi Erdoğan. Ne dersiniz?
Yani burada gazetecilere eğer bir jest yapmak istiyorsak, gazetecilere eğer bir hukuki koruma, bir mesleki koruma sağlamak istiyorsak, gazetecilik faaliyetlerini terörizm diye tanımlamaktan başlamamız lazım. Yani Türkiye'de mahkemedeki savcısından, hakiminden, siyasetçisine, hatta Cumhurbaşkanı'na kadar, polise kadar herkes gazetecilerin faaliyetlerini terörizm diye tanımlıyor. Öncelikle ondan kurtulmak lazım. Gazeteciliği kriminalize etmemek lazım. Bu durum ancak gazeteciliğin mesleki kolaylaştırıcı durum olur. Yani her gazetecilik faaliyetini, her eleştirel gazeteciliği, her doğru haberciliği terörizm diye yaftalayıp tutukluyorsunuz da veya dava açıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz gazetecileri mesleki olarak daha iyi bir yere getireceğiz. Bunun da bir karşılığı olmadığını sanırım benden daha çok gazeteciler iyi biliyor.
İşkence iddiaları ve hani özellikle de son dönemde çıplak arama iddiaları gündemdeydi. Bu konuda planda işkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımının kaldırılacağı söylendi. Öte yandan da üst ve beden aramalarının insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılmasına yönelik bir detay var. Tüm bu iddiaların arkasından bu plandaki bu detayları nasıl değerlendirmek gerek?
Öncelikle Ömer Faruk Gergeroğlu'nu tebrik etmek lazım. Bu değişiklik planı aslında çıplak aramanın kabulü. Yani insan onurunu zedelemeyecek arama yapacağız derken çıplak arama yapmayacağız da aslında kapsıyor bu. Bu açıdan Ömer Faruk Gergeroğlu'nun çabasının sonuç verdiğini görüyorum. İşkence suçu açısından zaten işkence suçu insanlığa karşı suçtur ve zaman aşımına tabi değildir. Bu zaten bizim hukuk sistemimizin bir parçası. Anlatabildim mi? Bunu yeni bir şey diye sunmak da anlamsız. Ancak şu an işkence denen kavram sokakta yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto hakkına polisin saldırarak, öğrencilere saldırarak yapıyor işkenceyi. Sadece gizli kapaklı yerlerde yapmıyorlar. Açık açık yapıyorlar ve buna polisin yasal müdahalesi diyorlar. Ve polise karşı yapılan suç duyuruları da takipsizlikle sonuçlanıyor. Bu açıdan işkence sıfır tolerans diyorsak öncelikle insanların temel hak ve özgürlüklerini kullanırken şiddete, polis şiddete uğramasının engellenmesi lazım. Bu engellenmedikçe de maalesef bu da sözde bir ifade olarak kalacaktır.
Evet. Son olarak bir hukukçu olarak bu planın açıklanmasından sonra acilen hangi adımın atılması gerek? Biraz bahsetmiştiniz ama toparlarsak son olarak neler
Ben
söyleyebiliriz?
şunu söyleyeyim, bizim planlara ihtiyacımız yok şu anda. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan hakimlerine kadar bürokrasi, bütün bürokrasi şu anki hali hazırdaki anayasaya uysun yeter. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararlara uysun yeter. Acil olan bu. Acil olan Kavala'nın tahliyesi, Demirtaş'ın tahliyesi ve mahkemelerin anayasanın 90. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymasıdır. Bunun için bir reform yapmaya da gerek yok. Zaten bizim hukukumuz bunu gerektiriyor. Hukuka, şu anki derdest hukuka, uygulanan hukuka uyalım yeter. Tabii ki bunlar geliştirilebilir insan hakları planıyla. Tabii ki teknik kısımlar değiştirilebilir. Ancak eğer niyet samimi ise hali hazırdaki anayasaya uyun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyun ve insanları tahliye edin. O zaman da Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanalım.
Teşekkürler bu yayınımıza katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
İyi günler dilerim.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.